Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'in Hayat Ölçüleri programında büyük günahlardan, zulümden bahsetmiştik bir önceki programımızda. Bugün de inşallah aynı mevzunun devamını getirmeye çalışacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zulümden sakınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetler helak etmiş. Onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sevk etmiştir. Cimrilik sebebiyle insanlar birbirlerine haset ediyor, kıskanıyor, kibirleniyor, birbirlerine zarar veriyor, kanını döküyor. Haram olan malını alıyor, haram olan ırzına tasallut ediyor, gıybetini yapıyor, aleyhinde konuşuyor. Bu şekilde cimrilik sebebiyle pek çok zulme imza atıyor insanlar. İşte bu hadis-i şerifte de zulmün kıyamet gününde sahibi için karanlık üzerine karanlık olduğu ifade ediliyor. Zulümat, karanlık içerisinde karanlık, karanlık ötesi karanlık, yani zifiri karanlık. Çünkü o zalimler dünyada zulmettikleri insanların hayatını karartmışlardı. Onlara dünyayı adeta zindan etmişlerdi. El cezau min cinsil amel. Ceza yapılan işin cinsinden olur. Kaidesince insanlara nasıl karanlığa çevirdiyse hayatı, dünya hayatını, onlar da kıyamet günü o şekilde bir karanlık içerisinde kalacaklardır. Meğer onlar böyle yapmakla aslında kendi ebediyetlerini karartıyorlarmış da haberleri yokmuş. Başkalarının hayatını karartıyoruz derken aslında kendi hayatlarını karartıyormuş. Hatta sadece hayat değil, ebedi hayatını karartıyormuş. Adalet bir aydınlıktır. Bir şey olması gereken yerde olursa aydınlık olur. Olması gereken yerde olmazsa bir karanlık söz konusudur. Zulüm de karanlıktır. Kıyamet günü de sahibi için karanlık ötesi bir karanlıktır. Meğer o zalimler ne kadar yanlış bir yolda imişler. Dünyadayken sanki o zulüm sebebiyle rahat ediyormuş, nimetleniyormuş gibi görünüyorlar. Halbuki karanlıklar içerisinde kalıyor. Kendilerine karanlık yapıyorlar dünyayı ve ahireti. Gerçi Cenab-ı Hak zalimleri dünyadayken uyarmıştı. Lakin o zaman öğüt almamışlardı. Yani bunlar bilmeden bu işi yapıyorlar desek cehalet, cahillik mazeret değil. Çünkü bilgi var. Bilgi dünyaya gelmiş. Bilgi insanlar arasında yayılmış. Hele Müslüman bir ülkedeyse, İslam ülkesindeyse, İslam ülkesinde İslam'a dair cahillik, cehalet hiç mazeret sayılmıyor. Hele bugün dünyada artık ilmin her tarafa yayıldığı bir zamanda cahillik mazeret sayılmıyor. Önceden Allah Teala kullarına bildiriyor zulmün ne olduğunu, cezasının ne olacağını. Bunları bile bile insanlar veyahut da bu bilgiye kulak asmadan hareket ettikleri için karanlıklara düşmüş oluyorlar. Cenab-ı Hak şu ayet-i kerimelerde buyuruyor ki: Zalimler ancak kendilerine zulmederler. Zalimler ancak kendilerine zulmederler. Estağfirullah. Ve ma zalemahumullahu velakin enfusuhum yazlimun. Allah onlara zulmetmiyor, zulmetmedi, ancak onlar kendi kendilerine zulmettiler. Zalimler ancak kendilerine zulmetmiş oluyor. Zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Cenab-ı Hak yine Lokman suresinde zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler buyuruyor. İşte bu ayet-i kerimeler, bu ve buna benzeyen ayet-i kerimeler okunup durduğu halde zalimler bunları dinlememiş, dinlemek de istememişlerdi. Artık kıyamet günü iş işten geçmiş, yapılacak bir şey ve tutunulacak bir dal kalmamıştı. Kalmaz o gün. O gün zalimlerin hiçbir dostu ve sözü dinlenecek şefaatçisi yoktur. Mü'min suresi 18. ayet-i kerimede böyle buyuruluyor. Zalimlerin o gün hiçbir dostu ve sözü dinlenecek şefaatçisi yoktur. şefaatçisi belki olur ama sözü de dinlenmez. Çünkü şefaatte Cenab-ı Hakk'ın elinde dilediğine o izni verir, dilediği kadar verir. O gün zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Yine ayet-i kerimede Bakara suresi 270, Hac suresi 71. ayet-i kerimelerde zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Biraz önce okuduğumuz hadisin ikinci kısmında cimrilikte bahsediliyor. Cimrilik de yasaklanıyor. Çünkü bir kısım zulümlerin sebebi cimrilik ve hasislik oluyor. Zulüm ve cimrilik adam öldürmek, Allah'ın haramlarını helal saymak gibi muhtelif büyük günahların ve dinden sapmaların önde gelen sebeplerinden oluyor. Günahların köklerinden birisi de demek ki bu cimrilik ve hasislik oluyor. Erva binti Üveys isminde bir kadın, Said bin Zeyd radıyallahu anh'ın bu sahabinin kendi arazisinden bir parça aldığını iddia etmiş ve onu Mervan bin Hakem'e şikayet etmişti. Mervan o zaman halife veya vali. Bunun üzerine Said, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittiğim bir sözden sonra hiç onun yerinden bir şey alır mıyım buyurdu. Mervan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin söz nedir diye sordu. Said bin Zeyd radıyallahu anh, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i her kim zulüm yolu ile bir karış toprak alırsa 7 kat yerin dibine kadar boynuna dolanır. O toprak 7 kıyamet günü 7 kat yerin dibine kadar büyük bir kütle halinde o zulmeden insanın boynuna dolanır buyururken işittim cevabını verdi. Yani toprak hususunda, arsa, tarla hususunda, insanların yolları hususunda bir karış da olsa kar sayıp o bir karışı kendi mülküne katmak için çalışanlar için büyük bir tehdit var burada. Öyle yaparlarsa eğer elde ettikleri o haksız yere aldıkları toprak parçası 7 kat yerin dibine kadar büyük bir kütle halinde onların boynuna dolanır. O şekilde onlara azap edilir. Bunun üzerine Mervan, bundan sonra senden herhangi bir beyine istemiyorum dedi. Sahabinin Peygamber Efendimiz'den naklettiği hadis-i şerifi delil olarak kabul ediyor Mervan ve bundan sonra senden bir delil istemiyorum. Çünkü sahabe, ashab-ı kiramın her biri adil, yani yalan söylemesi mümkün olmayan, dinine, diyanetine güvenilen insanlar, dini icabı adil insanlar, onların naklettikleri hadis-i şerifler kabul edilir. Sözleri doğru kabul edilir. İşte bu sebeple bir delil, başka bir delil istemiyor. Said radıyallahu anh de, Allah'ım eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve kendisini kendi yerinde öldür diye beddua etti. Gerçekten de bu kadın bile bile iftira atıyor çünkü. Bile bile bir sahabiye dil uzatıyor, onu töhmet altına bırakıyor. Bu kadın kör olmadan ölmedi. Kör olmuş. Bir gün kendi arazisinde dolaşırken birden bir çukura düşerek öldü. Sahabinin burada bir kerametinde görüyoruz. Cenab-ı Hak onun duasını aynen kabul ediyor. Ve ona iftira atan kimseyi daha dünyadayken cezalandırıyor. Hazreti Ayşe validemiz de bu hususta bir akrabasını uyarmıştı. Ey Ebu Seleme, toprak hususunda haksızlık yapmaktan sakın. Yani haksızlıktan, zulümden sakın ama bilhassa toprak hususunda daha çok bu konuya dikkat et. Sakın toprak hususunda haksızlık yapma. Çünkü Nebi Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuşlardı. Kim bir karış miktarı bir yere zulümle sahip olursa o yer 7 kat altıyla birlikte boynuna dolanır diye bu hadis-i şerifi Hazreti Ayşe validemiz de ayrı bir koldan naklediyor. Burada toprak hususuna yapılan bir zulmün ahiretteki cezasını öğrenmiş oluyoruz. Diğer zulümler gibi birinin toprağını gasp etmenin cezası da çok şiddetli ve çetin olduğu anlaşılıyor. Hatta bunun daha ağır olduğu anlaşılıyor. Haksızlıkla alınan toprağın az veya çok olması mühim değil. Haksızlık bir karış bile olsa insanı zalim yapmaya ve şiddetli azaba düçar etmeye kafidir. Bir karış toprak da olsa o toprağı 7 kat yerin altıyla bir düşündüğünde çok büyük bir toprak parçası eder ve onun hepsi de ona zulmetmek, ona zulmü karşılığında azap etmek için kafidir, yeterlidir. Zahirde bir karış gibi görünen o toprağın altı tam 7 kattır. hadisimizin çizdiği tablo zulmü en güzel şekilde anlatan mükemmel bir misal. Zalim nazarındaki küçük bir zulüm aslında pek büyüktür. İşin görünen tarafı, buzdağının görünen tarafı bir karış ama altı yedi kat. Yedi kat yerin altı. Yedi kat yerin altına kadar gidiyor. Demek ki zulmedenler yaptıkları işi çok küçük görmemesi gerekiyor. Ya bundan da bir şey çıkmaz, şundan ne olurmuş gibi basit görmemek gerekiyor. O basit görülen bir haksızlık kıyamet günü çok büyük, yedi kat birlikte, yedi kat yerin altıyla birlikte çok büyük bir kütle haline karşımıza çıktığında şaşırır kalırız. Cenab-ı Hak zerre kadar zulümden, zulmetmekten ve zulme uğramaktan korusun. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkarken devamlı dua ediyor. Allahümme inni euzubike en adille ev udalle. Allah'ım sapmaktan, saptırmaktan sana sığınırım. Ev ezille ev üzelle, zillete düşmekten, insanları zillete düşürmekten sana sığınırım. Ondan sonra ev azlime ev uzleme, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Ev ecehele ev yücehele aleyye, cahillik etmekten, insanlara cahillik etmekten ve insanların bana cahillik etmesinden sana sığınırım diye dua ediyor. Her sabah evinden çıkarken Bismillahirrahmanirrahim tevekkeltu alallah. Allahümme inni eûzu bike en adille ev udalle, ev ezille ev üzelle, ev azlime ev uzleme, ev ecehele ev yücehele aleyye. Bu duayı okuyor. Burada da her gün insanlara zulmetmekten ve zulme maruz kalmaktan Allah'a sığınıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki zahirde görülen tarafı bir karış ama altı yedi kat oluyor. Karşılığı belki cezası yedi kat olarak görünüyor. O zaman da zalim korku ve dehşet içerisinde kalıyor. Ve bu zulüm, küçük görünen zulüm, çok derin yaralar açıyor. Dünyada insanları dilhun ediyor. Yani gönüllerini kan çanağı haline getiriyor, kanla dolduruyor. Dilhun edip onlara kan ağlattığı gibi ahirette de zalimi zifiri karanlıklara atıyor. Toprak hususunda haksızlık etmek insanlar arasında çok yaygın olan bir zulüm. Köylerde tarla sınırlarını çizer sürer insanlar kendi topraklarına katmak için yolları sürer. Şehirlerde arsalar üzerinde belki böyle yollar üzerinde yine haksızlıklar söz konusu olur. Burada inşaatlar yapılırken söz konusu olur. Bunlar hakikaten küçük görülmemesi gereken, şiddetle sakınılması gereken haksızlıklar, zulümler oluyor. Bir karış toprak yüzünden bazen nice canlar alınır ve nice aileler tarumar edilir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu zulme hususiyle dikkat çekmiş ve cezasının şiddetli olduğunu beyan etmiştir. Bir de bazen anne babalar yapar bu haksızlığı. Bazı evlatlarına daha fazla mülk, arazi vermek ister, tarla vermek isterler. Bu konuyla ilgili de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ikazı var. Şöyle, kişi 70 sene hayır ehlinin ameli salihlerini işler. 70 yaşına kadar salih bir zat olarak yaşar. Sonunda vasiyette bulunduğu evlatlarından bazılarına zulmeder. Sonunda bazı vasiyetlerde bulunur. Falan tarlamı, arazimi falan oğluma, kızıma veriyorum diye. Bu en şerli ameli üzere hayatı hitamı erdirilir. Bu şerli, bu zulüm üzereyken, bu zulmü işlerken vefat eder ve cehenneme girer. Cehenneme müstahak olur. Diğer bir kişi de 70 sene şer ehlinin amellerini işler, vasiyetinde adaleti gözetir, ömrü bu en hayırlı ameli üzere sona erdirilir ve cennete girer. Demek ki son nefesteki hal de çok önemli. Hayatı nasıl tamamlıyor insan, o çok önemli. Böyle bir zulümle ölürse insan diyor, cehenneme müstahak hale gelir. Ebu Hureyre Hazretleri Peygamber Efendimiz'den bu hadis-i şerifi naklettikten sonra isterseniz şu ayet-i kerimeyi okuyun. Peygamberimizin bu hadis-i şerifi bu ayet-i kerimeyi tefsir ediyor. Buyurarak şu ayeti bize naklediyor. Nisa suresi 13-14. Ayetler. Bunlar, yani bu ayetlerden öncesinde Cenab-ı Hak miras taksimini anlatıyor. İnce ince kime ne kadar miras düşecektir onları anlatıyor. En sonunda bunlar Allah'ın koyduğu hudutlardır. Allah'ın sınırlarıdır, emirleridir. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Kim İslami esaslara göre miras taksimi yaparsa, kim feraiz ilmine göre, İslam hukukuna göre miras taksimi yaparsa, sadece bu miras taksiminde de değil, Cenab-ı Hakk'ın bütün emirleri söz konusu, ama bu ayetlerde o konudan bahsedildiği için kim bu hususta Allah'ın ve peygamberin emirlerine riayet ederse Allah onu zemininden altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Dünyadaki 3-5 kuruş mal için bu büyük kurtuluşu, cenneti feda etmeyin. Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder, kim de bu konuyu dinlemezse, her konuda işte namazını kılar, orucunu tutar ama mal hususu geldiğinde, mal taksim etmek geldiğinde ufacık bir karım olacak diye insan yok biz eşit nasılsa işte medeni kanun ne diyorsa ona göre paylaşalım falan derse, halbuki o taksim de Allah'ın ve peygamberin açıkladığı taksime uymazsa bu Allah'a ve peygamberine isyan etmiş oluyor. İsyan eder ve hudutlarını aşarsa Allah Teala onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Bu azap şiddetli, hakikaten bu tehdit büyük bir tehdit. Bunu dinlemek, ona göre Cenab-ı Hakk'ın emirlerine göre hareket etmeye gayret etmek gerekiyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyuruyor: bir gün bana 6 hasleti garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram o hasletler nelerdir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Bu 6 haslet nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu izahda bulundu: bir, miras taksimi esnasında zulmetmeyiniz. Miras taksim ederken kimseye zulmetmeyiniz, haksızlık yapmayınız. Cenab-ı Hakk'ın herkese verdiği pay neyse ona göre taksim ediniz. 2. Kendi aleyhinize bile olsa insanlara karşı insaflı olunuz. Kendi aleyhine bile olsa insanlara karşı insaflı, adaletli olunuz. Yani zulmün zıttı, zulmetmeyiniz, adil olunuz. 3. Düşmanlarınızla savaşırken korkaklık göstermeyiniz. 4. Ganimetlere hıyanet etmeyiniz. Burada bir haksızlık, kamu malına bir haksızlık var. Bütün ordudaki askerlere, mücahitlere karşı bir haksızlık var. 5. İçinizdeki zalimleri, mazlumlara zulmetmekten men ediniz. Elinizden geldiği kadar zalimleri, mazlumlara zulmetmekten men ediniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşiniz zalim de olsa, mazlum da olsa yardım ediniz buyuruyor. Sahabeler, ya Resulallah mazluma nasıl yardım edeceğiz? Anladık da zalime nasıl yardım edelim diye soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zalimi de zulmünden vazgeçirirseniz bu onun için en büyük yardımdır buyuruyor. Hakikaten zalim eğer zulmünden alıkonabilirse çok büyük bir azaptan kurtulacağı için ona göre onun için en büyük iyilik yapılmış olur. Bu da onun için büyük bir yardımdır muhterem dinleyenler. İnşallah kısa bir aradan sonra yine devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, programımıza devam ediyoruz. Zulümden bahsediyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacaktır. Mutlaka haklar yerini bulacak. Boynuzlu koyun, boynuz koyunun hakkı boynuzlu koyundan alınacak. Boynuzlu koyun boynuzlarına güvenerek boynuzsuz koyunu haksız yere süstüyse, ona zarar verdiyse, canını yaktıysa onun bile hakkı alınacaktır. Yani hayvanların bile hakkı alınırsa insanlardan haklar mutlaka alınacaktır. Zulüm asla karşılıksız kalmayacağı buradan anlaşılıyor. Hatta İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor: eğer bir dağ diğer dağa karşı azgınlıkla zulüm etseydi, azgınlık eden paramparça edilirdi. Haksızlık ve zulmün dehşetini beyan için dağlar misal verilmiş burada. Dağlar bile eğer haksızlık yapmış olsaydı o zulmeden dağ paramparça edilirdi. Hayvanlar haksızlık yaparsa o hayvandan da hak alınıyor. İnsan haksızlık ederse, zulmederse insandan da hak alınıyor, mutlaka alınıyor. Cenab-ı Hak sonra siz muhakkak kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakemeye duracak, birbirinizden davacı olacaksınız buyuruyor. Bu ayet-i kerime nazil olunca Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh, ya Resulallah, dünyada davalaştıktan sonra aramızdaki husumet ahirette de tekrarlanacak mı diye soruyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her hak sahibine hakkı verilinceye kadar devam edecek buyuruyor. Yani hak yerini buluncaya kadar bu davalar, muhasama devam ediyor. Zübeyir radıyallahu anh, o zaman iş çok ciddi ve çetin dedi. Yani işin zorluğunun ne kadar zor olduğunu anladı. Mazlumun zalimden alınmadık hiçbir hakkı bırakılmayacağını anlamış oldu. Hatta rivayetlerde süte su katan kimseye suyu sütten ayırması emredilir buyuruluyor. Yani herkes hakkını alacak, herkes yaptığı zulmün karşılığını görecek. Süte su kattıysa bir insan, ona da denilecek ki ayır bu suyu sütten. Ayırması mümkün olmadığı için de onu ayırmadığı müddetçe cezaya maruz kalacak, azaba maruz kalacak. Bu da onun azabın şiddetini gösteriyor. Yani sonra vazgeçemeyeceğin, çözemeyeceğin, geri getiremeyeceğin bir haksızlığı yapmamak gerekiyor. Bir insan süte su kattıysa onu da Cenab-ı Hak ayır dediğinde ayırabilmesi lazım. Eğer ayıramayacaksa o zaman da o haksızlığı yapmaması gerekiyor. Buna benzer diğer davranışlarda, haksızlıklarda, zulümlerde aynı şekilde mukayese edilmeli, kıyas edilmeli. O zaman kıyamet günü altın ve gümüşün olmadığı bir gün olduğunu söylüyor Efendimiz. Bir insandan bir mal aldıysa haksız yere bir insan, onu kıyamet günü verebilir miyim öldükten sonra, veremez miyim? Veremeyecekse o zaman onu yapmaması gerekiyor. Orada altın ve gümüş geçerli değil. Orada sevaplar, günahlar geçerli. Günahlarını alacak veya sevaplarını verecek. Demek ki bu hadislerden, bu rivayetlerden de zulmün asla karşılıksız kalmayacağı, ister küçük olsun ister büyük, bütün hakların mutlaka sahiplerine iade edileceği haber veriliyor. Bunu anlıyoruz biz. Bunun iyice anlaşılması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir misal vermiş ve boynuzsuz koyunun kendisine toslayan boynuzlu koyundan hakkını alacağını beyan etmiştir. Mükellef olmayan hayvanlar bile yaptıkları haksızlıkların cezasını ödemek durumunda kalırlarsa, her hareketinden mesul olan insana yapılacak muamelenin ne derece adil ve hakkaniyetli olacağını idrak etmek lazımdır. O günün dehşetini bir hayal etmek, ona göre hareket etmek gerekiyor. Zalimleri korkutan bu hadis-i şerifler, mazlumlara ise bir teselli pınarı sunmaktadır. Onlar dünyada çaresizlik içinde sabrederken sadece Allah'a sığınmakta ve adalet terazilerinin kurulacağı günü beklemektedirler. Adalet terazileri kurulacak, o zaman hakkımızı alır. Bu dünyada hak almaya gücü yetmeyince Cenab-ı Hakk'a sığınıyor ve o gün hak almaya düşünüyor. Şu hadise bunun güzel bir misalidir. Cafer-i Tayyar radıyallahu anh ilk Müslümanlardandı. Mekkeli müşriklerin zulmünden kaçıp hanımıyla birlikte Habeşistan'a hicret etmişti. Orada yıllarca kaldı. Ancak hicretin 7. yılında, 7. senesinde Medine'ye dönebildi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Habeşistan'da gördüğü calibi dikkat hadiseleri anlatmasını istemişti. Orada neler yaşadınız, neler gördünüz, bir şeyler anlatır mısın bize diye. Cafer Tayyar radıyallahu anh şu hatırasını anlattı. Bir gün oturuyorduk. Yaşlı bir rahibe yanımızdan geçti. Başında da büyükçe bir su testisi vardı. Başında su testisiyle rahibe geçti diyor, yaşlı rahibe. Bir genç bu zavallı kadını arkasından itti. Kadın iki dizinin üstüne düştü ve başındaki testi kırıldı. Rahibe ayağa kalkarak o gence şöyle bir baktı ve ey zalim, yarın Allah Teala kürsüyü ortaya koyduğunda, gelmiş geçmiş bütün insanları bir yere topladığında, eller ve ayaklar yaptıklarını itiraf etmeye başladığında ve Allah Teala mazlumun hakkını zalimden aldığında aramızdaki davanın nasıl halledildiğini göreceksin dedi. Yaşlı kadın, belki kimsesi yok, rahibe olduğu için evlenmemiş, tek başına, bir delikanlı, güçlü kuvvetli, zulmediyor, ona haksızlık yapıyor, eziyet ediyor, ona karşılık verecek bir hali yok, durumu yok. Şikayet etse belki şikayeti dinlenecek değil. O zaman ne diyor? Ey zalim, yarın Allah Teala kürsüyü koyduğunda, gelmiş geçmiş bütün varlıkları topladığında, eller ve ayaklar yaptıklarını itiraf etmeye başladığında, şahitlik ettiğinde bütün azalar, Allah Teala mazlumun hakkını zalimden aldığında, o zaman görürsün bu aramızdaki dava nasıl halledecek, bekle bakalım diyor. Sana belki uzun gelir ama bu çok kısadır. Cenab-ı Hak ahirete yarın diyor. Hemen yarın gibi gelir. Bu dünya hayatta çok üç günlük bir dünyadır. Dün geçmiş zaten. Bugünü yaşıyorsun. Bir günün kalmış. Onu da yaşarsın. Yaşayabilirsin ömrün varsa. Yarın ölüm olursun, canlı olursun, Allah bilir. Bu dünyadan gider ve kısa süre sonra hesaba çekilirsin diye kadın ona ikaz ediyor. Bu sözleri duyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurdular. Ve şöyle buyurdular. Kadın doğru söylemiş. Evet, doğru söylemiş. Güçsüzlerin hakkını güçlülerden alınmadığı, güçlülerden alınmadığı bir toplumu Allah nasıl temize çıkarır? Güçsüzlerin, zayıfların hakkının güçlülerden, kuvvetlilerden alınmadığı bir toplumu Allah nasıl temize çıkarır? Demek ki buradan da hakikaten o toplumda bu zayıf insanların hakkının alınmadığı anlaşılıyor. Kadın zaten bu çaresizlik sebebiyle o şekilde hakkını ahirete bırakıyor. Ve Peygamber Efendimiz de zayıfların hakkının alınmadığı bir toplumu Allah temize çıkarmaz. Onlar iflah olmazlar buyuruyor. Ecdadımız zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var derken herhalde bu duruma işaret etmişlerdir. Mazlumların da Allah'ı vardır. Allah Teala o kullarının haklarını hiç zayi etmez. Mutlaka zalimlerden onların haklarını alır. Zalimler güçlerine, kuvvetlerine güvenmesinler. Cenab-ı Hakk'ın karşısında onların güçleri, kuvvetleri hiçbir işe yaramaz. Mazlumlar da mahzun olmasınlar. Onların da hakları mutlaka er geç alınacaktır. Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı vardır deniyor. Hasılı zalimler dünyada göründüklerinin aksine acınacak bir haldedirler. İnsan dünyada baktığında normalde mazluma acır. Zavallı zulme uğruyor diye. Halbuki zalime acımak lazım. O mazlum çok kısa bir süreliğine belki sıkıntı çekiyor, zorluk çekiyor. Zalim ise daha uzun bir süre sıkıntıya maruz kalacağından haberi bile yok. Kendisini tehlikeye, büyük bir tehlikeye atıyor. O zalimlere acımak, onlara yardım etmek bir insanlık borcudur. Zalime yapılabilecek en büyük yardım da onun zulmüne mani olmaktır. Onu ikaz etmek, uyarmak veya güç dinlemiyorsa zor kullanarak belki zulmüne mani olmaktır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, din kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et buyurmuşlardı. Şimdi Efendimiz dikkat çekici üslup kullanırdı eğitim metodu olarak. Ashab-ı kiramın böyle damarına basardı adeta. Ashab-ı kiram cahiliye toplumundan gelmiş insanlar. Cahiliye döneminde asabiyet var. Bizim kabileden olsun da ister haklı olsun ister haksız. Onun için Efendimiz asabiyet için savaşanların cehennemlik olduğunu bildirmişlerdi. Asabiyet için savaşmayı yasaklamıştı. Haklının yanında olmayı devamlı tavsiye etmişti. Ve o asabiyet anlayışını, kabilecilik anlayışını, kavmiyetçilik anlayışını Efendimiz yıkmıştı sahabe. Artık sahabe bunu öğrenmişti. Haklı kimse onun yanında olmak lazım. Hak insanın aleyhine bile olsa, kendi aleyhine bile olsa kendi yanında bile olmayacak. Kendisinin karşısında duracak insan. Hak kimin yanındaysa onun yanında olacak. Buna alışmış sahabe-i kiram. Ama Efendimiz de burada şimdi diyor ki kardeşin diyor haklı da olsa haksız da olsa ona yardım et. Bu eski düşünceler canlanıyor ashab-ı kiramın zihninde. Allah Allah biz ya bunu yeni terk etmiştik, zorla bırakmıştık bunu. Yeni yeni alışmıştık daha dinimizin bu güzel emrine, adalet emrine, hak emrine. Şimdi Peygamber Efendimiz tekrar eski şeyi bize anlatmaya çalışıyor. Yani haklı da olsa haksız da olsa yardım et ne demek diye bir kişi ya Resulallah kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Anladım ancak zalimse nasıl yardım edebilirim? Ya o eskiden de cahiliyede biz öyle yapıyorduk. Zalim de olsa yardım ediyorduk. Haklı da olsa, haksız da olsa yardım ediyorduk. Ama şimdi İslam'ı öğrendik artık. Yani kardeşimiz de olsa, Müslüman da olsa, akrabamız da olsa, annemiz babamız da olsa, kendimiz bile olsak, haksız isek kendimizi nasıl savunacağız? Hep hakkın yanında olmamız gerekmiyor mu? Asr suresi bize bunu öz olarak anlatmıyor mu? İman. İllellezine amenü ve amilus salihat. İman, salih ameller ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Hakkın tavsiye edilmesi. Devamlı Müslümanlar birbirlerine hakkı tavsiye ediyor. Karşılıklı. Devamlı her birisi. Yani ben tavsiye ederim hep. Benim tavsiyeye ihtiyacım yok, nasihate ihtiyacım yok demiyor. Hem kendisine nasihat edilmesinden hoşlanıyor, o nasihati dinliyor. Hem kendisi nasihat ediyor. Karşılıklı sabrı tavsiye ediyor. Çeşitli hayatın sıkıntılarına veya bu hakkı ikame etmek için uğraşırken yaşanacak, karşı karşıya kalınacak sıkıntılar karşısında sabrı tavsiye ediyor. Bu şekilde hakkın yanında olmak, Müslümanın tek vazifesi hakkın yanında olmak. İslam hak dindir ve hak dinidir. Hem hak dindir, hak olan Cenab-ı Hakk'ın indirdiği en sağlam, sahih dindir, bozulmamış dindir, hak bir dindir. Hem de hak dinidir. Yani devamlı hakkı müdafaa eder, hakkı yerleştirmeye çalışır insanlar arasında. Hakkı savunur, insanları hakka alıştırır, insanları devamlı hakkı tavsiye etmelerini, birbirlerine hakkı tavsiye etmeye teşvik eder. Hak dinidir. Onun için Elmalı Hamdi yazar, Hak dini Kur'an dili ismini vermiş eserine. Hak dini Kur'an dili ve bunu da izah ediyor bir makalesinde güzel bir şekilde. Hak dininin ne manaya geldiğini. İşte İslam hak dini olduğu için hakkın etrafında devamlı. Zulmün zıttı, zulmün karşısında velev ki insanın kendisi bile olsa. Sahabi de bunu öğrendiği için ya Resulallah kardeşim mazlum sonra yardım edeyim ancak zalimse nasıl yardım ederim diye soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri de şu cevap veriyor. Onu zulümden alıkoyar, zulmüne mani olursun. Mükemmel bir cevap veriyor, müthiş bir cevap veriyor. Hikmetli bir cevap, zihinleri açan, insanları şaşkınlıkta bırakan, şaşkın halde bırakan bir cevap. Yani insanın yanlış bir düşünceye gelmişken zihnine böyle veciz, gayet özlü bir cevapla, çok parlak bir cevapla karşılaşıyor. Kardeşini zulümden alıkoyar, zulmüne mani olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir. Hem de yardımların en büyüğüdür. Bu sebeple demek ki zalimlere de engel olmak, imkan olduğunca, güç yetilebildiğince engel olmak onlara en büyük iyilik oluyor. Zulmün cezası hakikaten çok büyük. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zalimlerin bir kısmını Ebu Hureyre Hazretlerine şöyle beyan etmişlerdi. Ömrün uzun olursa ellerinde sığır kuyrukları gibi kamçılar bulunan sabah Allah'ın gazabı içinde gidip akşam Allah'ın hışmı ve lanet üzere dönen bir takım insanları görmen yakındır. Demek ki ellerindeki güçle, kamçı ile idareyi ellerine aldıkları için veya imkanları ellerine geçirdikleri için insanlara zulmeden bir takım idarecileri belki burada tasvir ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ellerinde sığır kuyrukları gibi kamçılar bulunan insanlara zulmediyor. Sabah Allah'ın gazabı içine gider bunlar diyor. Demek ki devamlı gazaba maruz kalıyor. Akşam Allah'ın hışmı ve lanet üzere döner. Belki dünyada bir şey isabet etmiyorsa kendisine Allah'ın ona verdiği bir mühlettir o. O mühlet bittiğinde o zaman Allah'ın yakalaması çok şiddetlidir. Bunun burada da işte zulmün demek ki gazabı ilahiye, hışmı ilahiye, Allah'ın hışmına, lanetine ve gazabına üç büyük, üç şiddetli manevi cezaya maruz bıraktığını görüyoruz. Zulmün karşılığı Allah'ın gazabı, Allah'ın hışmı, Allah'ın laneti. Cenab-ı Hak bunlardan muhafaza buyursun inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ikazıyla bitirelim muhterem dinleyenler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu tavsiyede bulunuyor biz ümmetine. kimin üzerinde bir kardeşinin hakkı varsa hemen bu hususta onunla helalleşsin. Zira orada dinar ve dirhem yok. Yani ahirette, kıyamet günü dinar ve dirhem yok. Bu dünyada hemen helalleşin, bu işi kapatın. Kardeşinin hakkı için kendi hasenelerinden alınmadan, haseneleri yoksa kardeşinin günahlarından alınıp üzerine atılmadan evvel dünyadayken onunla helalleşsin. Orada dinar dirhem geçmiyor. Ya Rabbi benim dünyada çok malım vardı, gideyim onları getireyim de burada hakları ödeyeyim desen müsaade edilmiyor. Geri gönderilmiyor insan. Buradaki malı da zaten mirasıyla paylaşmış oluyor. Gelse de vermezler zaten. Onun için Efendimiz diyor ki daha oraya gitmeden bu dünyadayken helalleşin, anlaşın, kardeşinizi memnun edin, hakkını ödeyin. Orada dinar dirhem geçmiyor. Orada sevaplar, günahlar geçiyor. O da hiç kimsenin vermek istemediği, herkesin bir sevaba muhtaç olduğu bir yer, ihtiyaç içerisinde, şiddetli ihtiyaç içerisinde olduğu bir zamanda bir insana bir sevap vermek çok zor bir şey. Veya günahlardan kurtulmak için bütün çarelere başvurduğu bir devrede üzerine günah yüklenmek çok ağır bir yük. İnsanın en istemediği şeyler bunlar. İşte orada onunla karşılaşır. Zulmettiği kardeşin karşısına dikilir. O zulmü karşılığında der ki sevaplarını bana ver. Sevaplarını alır. Başkası gelir, o da alır, o da alır. Eğer sevabın bittiyse bu sefer gelir hak sahibi. Verecek bir şeyim var mı? Yok. O zaman benim günahlarımı al. Çünkü herkes günahından kurtulmak için uğraşıyor orada. İşte böyle bir duruma düşmeyin diyor Efendimiz. Ve şöyle buyuruyor. Böyle yapan kula Allah Teala rahmet eylesin. Yani daha dünyadayken helallaşan, kardeşiyle anlaşan, kardeşinin hakkını veren kula Allah Teala rahmet eylesin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri bu duaya mazhar olan kullardan eylesin. Efendimizin bu duasına mazhar olan ümmetinden olalım. Bu dünyadaki hakları verelim.